Ayrım 14, Çöküş, Mahşerin Yalnızı, Cavit Kırcı, sayfa 145. Binaya ait tüm çizimleri en ufak teferruatına kadar inceledim. Neticede kendimce bir sonuca vardım. Lakin son bir kez daha bir de ana bina ile ilgili karar vermek için avlu şeklindeki bahçesine çıkarak binaya dışarıdan baktım. Bu bakış ile mektebe ilk geldiğim anda bende peyda olan o mahpeykerle tekrar karşılaşma korkusu korku olmaktan çıktı ve bu sefer gerçek oldu. Binayı dış cepheden incelerken birden koridordan bir arkadaşıyla birlikte geçer vaziyette o ay yüzlüğü yeniden görüverdim. Bu görüşle birlikte kabaran heyecanım yalnızca elimi ayağımı değil aklımı ve mantığımı da alabora ediverdi. Eyvah, tam da işin son kısmına gelmişken ne yapacağını şaşırmak. Sonra gözden kayboldu o ay yüzlü. Kendimi toparlayarak alelacele zaten daha önce verdiğim ama emin olmak adına son bir kez daha tetkik ettiğim çalışmamı tamamladım. Artık planı yazım ve çizim aşamasına getirdiğim için ana binaya yöneldiğimde o mahpeyker ile bir kez daha karşılaştım, göz göze geldik. Aramızda var olan ve ancak bir metre kadarlık mesafe içinde kalbimin bir anda atmaya başlayan o kütürtülü sesinin karşı taraftan duyulacağı endişesi içerisinde donakalmış ama donak kalmışlığımı hissettirmeme gayretiyle farkında olmadan gözlerimi o ay yüzünün ela gözlerine mıhlayıvermiştim. Yalnızca gözlerimi mi, kendimi de merdiven eşiğine mıhlayıvermişim. Ancak müsaade buyurmaz mısınız beyefendi? Bahçeye inmeme umarım bir mani yoktur. Zira mektebimiz için yaptığınızı işittiğim tadilat çalışmaları ile birkaç gündür hasıl olan meşguliyetinize göre mektebimizin bazı birimlerinin artık eskisi kadar biz talebeler için yeterince hür olarak kullanılmayacağı dillendirilmektedir. Cümleleri ile kendime geliverdim. ''Buyurun, ne demek? Kabalığımı mazur görünüz. İşime olan yoğunlaşmam nedeniyle bu bir anlık da olsa size verdiğim mağduriyet için lütfen özrümü kabul buyurunuz.'' deyiverdim. O meczupluk hali içinde böylesi bir edebi bir lisan içeren cümleleri nasıl kurduğuma kendim de şaştım. Ama işin içinden sıyrılmak beni mutlu etti. Lakin ay yüzü konuşmasını neticelendirmeden o bülbülleri kıskandıracak letafeti ve adeta bir kadifenin okşayıcılığı içinde devam etti. Mektep adına yaptığınız çalışmalar için mektebin alelade bir talebesi olarak şükranlarımı arz ederim. Mektebimiz memleket ve milletimiz için fevkalade kıymetlidir. Pek tabii bizim için de. Umarım gayretleriniz hayırlı neticeler doğurur. Biz mevcut öğrenciler kadar gelecek öğrenciler için hayırlı olmasını hedeflemenizi istirham etsem kabalık etmiş ve dahi haddimi de aşmış olmam umarım. Teveccühünüz gayet tabii sizden ve sizin gibilerden gelecek böylesi açık teklifler bendenizin çalışmalarına ışık tutar hanımefendi. Alelade bir talebesi. Mahpeyker'in kendisi için böylesi tevazu içeren cümlesi bende ciddi bir azameti temsil edivermişti. Mektep mi bu denli tevazuyu inceliği cesaretle birleşmiş medeniliği sağlamıştı? Yoksa o ay yüzünün kendi kişiliği mi böylesine cesur, medeni ve inceydi? Ben kendi içimde bu sorgulamayı yaparken arkadaşları ile yanımdan uzaklaşıp gitti. Bu son karşılaşmanın bir de karşılıklı konuşmayla taşlanmasından sonra kalbimde hasıl olan sekteden doğan zafiyetten dolayı takatimi sonuna kadar zorlayarak dizlerime bir derman yükleyip müdire hanımın odasına son bir arz için çıkıverdim. Müdire hanıma mektep için yaptığım tespitleri ve ideal olan tadilat planını arz ettim. Mektep binanız fevkalade sağlamdır. Banisinden, mimarından ve işçilerinden Allah razı olsun. Mühendislik adına numune teşkil edecek bir binadır. Banisinden, mühendisinden ve ustalarından ilham alarak bizler de binamız gibi sağlam karakterli nesiller yetiştirmek istiyoruz. amacına uygun olarak kullanılabilecek bir binadır. Lakin kendimce tespit ettiğim bazı kusurları vardır. Mesela tavanları yüksektir ve bu da dersliklerde ses dağılmasına, yankıya yol açabilmektedir. Pencereler fazlaca büyüktür, bu durumda içeriye fazlaca gün ışığı girecektir.
Başka?
Başkaca tespit ettiğim kusur namına husus yoktur.
Sizin kusur olarak gördüğünüz bizce gerekliliktir mühendis bey. Tavanlar sanırım yapılırken kasten böyle yüksek bırakılmıştır. Öncelikle hava teneffüsü için kapalı alan genişliği gerekli görülmüş olabilir. Ancak bizim için mühim bir husus da ciddi bir otorite figürü olan muallimin sınıf içindeki konumudur. Buna göre muallim sınıfta ders anlatırken, konuşurken mutlaka dinlenilmelidir. Onun vereceği her bilgi mühimdir. Kanaatim odur ki yüksek tavanlar sayesinde oluşan yankıdan dolayı bir derslikte yalnızca bir kişi konuşursa, o da tane tane ve tam anlaşılır şekilde belli bir lisan ile konuşursa anlaşılır. Bu durumda dinlemeyi, gürültü yapmamayı zorunlu kıldığı kadar insanların birbirini anlaması için belli ve fasih bir lisan kullanmalarını zorunlu kılar. Mekteplerin vazifeleri arasında insanlara lisanı topyekun doğru kullanmayı öğretmek de vardır. Bir diğer husus da en az muallim otoritesine gösterilecek saygı kadar talebelerin birbirlerine saygı göstermeleridir. Talebeler birbirlerini duymak istiyorlarsa birisi konuşurken ötekisi susacaktır. Ayrıca muhatabını doğru ve tam olarak anlayacak insanlar ancak doğru münasebet kurabilir. Çünkü uyanık kalırlar. Alakaları dağılmaz. Bence yüksek tavanlar bu amaçların gerçekleştirilmesine hizmet eder. Bu nedenle böyle kalmaları uygundur. Yüksek ve geniş pencerelere gelince, onlar da derslik ortamına daha fazla ışık gelmesini sağlayacaktır. Böylece hem yazma hem okuma hem de estetik faaliyetleri için gerekli olan ışık gün ışığından fazlasıyla karşılanacaktır. Gün ışığının insan sağlığı namına faydası sayılmakla bitmez. Ne demişler? Güneş girmeyen eve hekim girer. Gün ışığı yalnızca bedeni değil ruhi fayda da sağlar. İnsan aydınlıkta daha mutlu olur. Mutluluk duygusu fazlalaşan talebelerimizin mektebimizle kaynaşması ve mektep terbiyesini özümsemesi daha bir mümkündür. Kanaatimce size göre kusur olarak kabul edilen bu iki husus bize göre gerekliliktir. Bunları es geçerek sıva, boya, badana, sıhhi tesisat ve ısıtma tertibatı üzerinde binanın aslına, bir kız mektebi mahiyetine zarar vermeyecek şekilde tadilat planı hazırlamanız bizce daha makbul olacaktır.
Pes doğrusu, inanın sizi takdir ettim. Değme feylesoflara taş çıkartacak tespitleriniz ve bu doğrultuda geliştirdiğiniz stratejik bir bakış açınız var. Bendeniz mektep hayatım sonrasında kendisini kitaplara vermiş bir mühendisim. Mektep sonrası tefekkür dünyasına daldığım için kendimi ertelenmiş bir aydın olarak görüyorum. Neyse, okuduğum kitapların birinde kadın aklının erkek aklından farklı yeteneklere haiz olduğu yazılıydı. Zaman zaman düşünürdüm. Erkekler analizci, kadınlar sistematik ve stratejik diye. İnanın siz bugün bu bilgiyi haklı ve geçerli kıldınız Müdire Hanım. Müdire Hanım o vakur duruşunu hiç bozmadan beni sonuna kadar dinledi. Lakin son sözü söylememden sonra hafifçe tebessüm ederek, "Müdire Hanım mı? Bu ifadeyi düzeltmek isterim. Muallime Hanım deyiniz lütfen."
''Aman efendim, tevazuya lüzum yok. Yeterince ince ve naziksiniz. Bu yönünüzle de bence yeterince azametlisiniz.''
''Tevazu değil efendim, hakikat. Bendeniz mektebin muallimlerinden Fatma Safiye Hanım. Yegane farkım tecrübemdir. Memleketin ilk hanım muallimlerinden olmam hasebiyle tecrübem fazlasıyla mevcuttur.''
''Nasıl olur? Siz tüm çalışmalarım boyunca bana yol gösterdiniz, ben de sizi.''
''Anlıyorum. Lakin hakikat bu mühendis bey. Memleketimizde ne yazık ki hanım muallimler kız idadilerinde dahi idareci vasfına layık görülmemektedirler. Gerçi Darül Muallimat'ta, yani öğretmen okulunda, hanım idareciler mevcuttur. Kız rüştiyelerinde de mevcuttur. İdadilerde neden böylesi bir mahrubiyet durumu mevcuttur bilemiyorum. Memleketin maarif siyasetinin bir tasarrufudur. Lakin bu yöndeki tasarrufun yanlış olduğu kanaatindeyim. Ümidim bu yanlışlığın en azından kız idadileri için düzeltilmesidir.
Kesinlikle katılıyorum.
Memleketin inşasında fevkalade rol oynayan, mühendis, subay, paşa, padişah yetiştiren, kadınların yönetilen pozisyonu kadar yöneten pozisyonu da üstlenmesi bir gerekliliktir. Size uzmanlık alanımdan söz etmiş miydim?
Hayır.
Tarih. Tarih ve özellikle de şahsi merakım olarak Türkiyat. Pek azindir yakın zamanda Türkiyat çalışmalarını ecneviler sayesinde öğreniriz. Biraz da eski Çağatay kaynaklarından. Eski Türk örfünde Kaan olan Hakan'ın yanında hanımı da yer alırmış. Mesela Göktürklerin ikinci devletinde Kutluk Kaan'ın yanında hanımı İlteriş Kaan da yer alırmış. Milletimiz İslam'la şereflendikten sonra da kadının yeri çok değişmemiş. Ama zamanla cehalet eliyle kadın geriye bırakılmış. Bunda saray kadınlarının cahilce oynadıkları roller kadar bizde var olan padişahlarımıza eş belirleme süreci de etkili olmuştur kanaatindeyim. Kendi milletinizin bağrından çıkan ve askerinizi, çiftçinizi, memurunuzu, esnafınızı en iyi düşünecek Türk kadını yerine sırf siyaseten inisiyatif almak adına yabancı milletler ile yapılan ve böylece akrabalık bağları kurulan ülkeler ile iyi ilişkiler kurabilelim diye yapılan birçok evlilik. Şüphesiz atalarımız iyi niyetle yapmışlardı bu hısım akrabalıkları. Ama ne yazık ki bu da Hürrem Sultanları, Kösem Sultanları ve Turhan Sultanları doğurdu. Belki de bu yüzden Türk kadını geriye düştü. Tabii ki ila nihaya bu böyle süremez. Tarihin akışı içinde kadın tekrar layık olduğu konuma gelecektir.
Fatma Safiye Hanım, görüşleriniz bendeniz nazarında makbul görüşlerdir. Sizi tanıdığım şu birkaç gün içinde beni etkilediğinizi söyleyebilirim. Beni bu denli etkileyen bir arkadaşım var. Basit bir kahveci lakin kendini yetiştirmiş olması ve kültürüyle beni çokça etkilemiştir. Emin olun siz ve onun gibi şahıslara karşı tamamen saygıdan kaynaklanacak şekilde değer vermekle birlikte bu tür insanlara dönük merakım da artmaktadır. Size birkaç sual sorsam mahzuru var mıdır?
Edep sınırlarını ihlal etmediği sürece yoktur.
Bu müsaadeyle kendisini ilk gördüğümde bende zuhur eden, lakin o zamanlar anlamsız bulduğum soruları soracaktım. O vakitler anlamsız olan sorular müdire hanımla bir şekilde fikir dünyasında derinliğe doğru giden münasebetimizde bugün için bir anlam kazanmıştı. Benim için cevap bulunması elzem olan sorular oluvermişti. Sözlerime devam ettim. Gayet tabii. Öncelikle neden mektep müdürüyle değil de sizinle muhatap oldum?
Mektep müdürümüz bir kız mektebi için bir hanımın görüşlerinin daha doğru olacağını düşündü.
İsabetli düşünmüş, işi ehline vermiş.
İnançlıdır. Peygamberimizin hadisindeki emri tuttu. Hatta öylesine sadık kaldı ki tadilat için dahi mühendis istedi.
Peki neden kendisiyle hiç muhatap olamadım?
Ortalarda gözüküp kimseleri etkilemek istemedi.
Mantıklı. Bir diğer sualim. Bu denli kendinizi iyi yetiştirmiş olan ve bu kadar iyi bir muallim görüntüsü vermeniz karşılığında ne tür fedakarlıklar yaptınız?
Anlamadım.
Yani demem o ki çok donanımlısınız. Sanırım yabancı dil de biliyorsunuz.
Evet, Fransızca, Arapça, Farsça ve Türkiyat için bir miktar Macarca.
Bir de tarih ilmi. Şimdi bunun için çok zaman ayırmış olmalısınız. Bütün bunlar size hayat yolunda bir şeyler kaybettirdi mi merak ettim.
Neden?
Şöyle efendim, böylesi otoritesi olan bir hanımın evliliği, çoluk çocuğu.
Yanılıyorsunuz efendim, 30 yıla yakındır evliyim, 4 tane de çocuğum var.
Ya.
Evet, aynen öyle.
Şaşırttınız. Zihnimde oluşan imajınızla bu hakikat tezat teşkil etmişti.
Yanılmışsınız. Bendeniz planlı yaşarım. İmanıma sahip çıktığım kadar bilime de sahip çıkarım. Bilime sahip çıktığım için Türklüğüme yani milliyetime de sahip çıkarım. Tabii bunun yanında müteveffa sultanımız Abdülaziz devrinde talebe olarak başlayan eğitim maceram, eğitim kurumlarına büyük önem veren sabık hükümdarımız Sultan Abdülhamit devrinde oluşan uygun ortamlarda donanımlı yetişmeme katkıları oldu.
Bir sual daha. Sizin Türklük kavramını çokça kullandığınızı duyuyorum. Yeni bir fikir dalgası olan Türkçülüğün taraftarlarından mısınız?
Cevap vermediniz.
Neyse, bu denli ilim ve iş arasında 4 çocuk.
Milliyetime ve dinime olan bağlılığım nedeniyle çocuklarımın çok olmasını isterdin. Lakin Rabbim 4 tane nasip etti.
Nüfus fazlalığı öyle mi?
Evet, kalıcılık ve güç nitelikli nüfustan geçer. Tüm varidatımı beyefendinin de onayıyla ve tam bir kanaat birlikteliği ile ilme ve çocuklarımızın eğitimine vakfettik.
Netice?
Muvaffak oldum efendim. Teferruatı mahremdir.
Kesin ve şüpheye bırakmayacak şekilde konuşuyorsunuz Fatma Safiye Hanım. Lakin Türkçülük konusunda hala cevap alamadım. Neyse, bana müsaade. Vekalette planlamanın son rötuşlarını da yapar işlere başlarız.
Fesimi düzelttim, gümüş başlıklı bastonumu elime aldım, setremi de düzelterek edeplice ve bir hanımın huzurunda olunması gerektiği gibi saygılı bir vaziyette ayağa kalkarak müsaade istedim. Dışarı çıkmak için kapıya doğru yürüdüm. Ben tam giderken kapının önüne ancak eriştiğimde Fatma Safiye Hanım, ''Memleketimizde en zor söylenecek söz Türklüktür mühendis bey. Bu memlekette devletin ve milletin huzurunda her fikri söylemeniz bir ölçüde kabul görür. Lakin Türklük, hele ki Türk milliyetçiliği zor telaffuz edilir sözlerdir. Bilhassa Müslümanca bir Türklük.
Şu halde siz,
kâfi derecede konuştuğum söylenebilir.''
Bu denli keskin konuşunca Fatma Safiye Hanım'a söyleyecek bir söz bulamadım. Lakin buna benzer başkaca sözleri daha önce duyduğumu hatırladım. Kimden de acaba? Kim söylemişti? Hatırlamaya çalıştım. Sadullah Efendi miydi?
Yo, o olamaz. O bu işlere mesafeliydi. Mario zaten olamazdı. Ahmet Salih? Asla. Zira bu denli keskin fikirleri olamazdı. Hatta hiç fikri yoktu.
Rahmi Ağa? O da İslamcı sayılırdı.
Kimdi, kimlerdi hatırlamaya çalıştım. Hafızam yeterince bana yardımcı olmadı.
Şu İstanbul şehrini tanıdıkça onun insanı hayrete düşüren, hayrete düşürdüğü kadar da kendisini hayran bırakan bir şehir olduğuna tanık oluyordum. Fatma Safiye Hanım da bu efsunlu şehirde beni kendisine hayran bırakanlardan birisi oluvermişti. İstanbul'da tanıdıklarım arasında beni etkileyen şahıslar olarak Sadullah Efendi, Mario ve Fatma Safiye Hanım, bir de Ahmet Salih ile Rahmi Ağa vardı. Sadullah Efendi eğitimsiz kalması mukadder bir insanken, bu şehirde tanığı Ahmet Mithat Efendi gibi halk aydınlarımızın da etkisiyle kendi kendini yetiştirmişti. Mario bu şehrin imkanlarını en verimli biçimde bir yabancı olarak kullanarak mükemmel seviyede yetişmiş yerli bir ecnebiydi. Fatma Safiye Hanım bu denli net, kesim ve kati, üstelik mütevazı, realist ve rasyonel, aranıp da bulunamayacak derecede, tam bir hanımefendi, tam bir eş. Peder beyime karakter ve tip olarak eş tarifi diye sunabileceğim kadın bu işte. Bir de beni her gördüğümde adeta çarpan o mah peyker. Keşke mümkün olsa da o mah peyker gibi güzel, Fatma Safiye Hanım gibi bir kişiliğe sahip olan bir müstakbel. Tüm bu isimler arasında en sıradan olan Rahmi Ağa'ydı. O bile bir beyefendiydi. Bütün bunların yanında arsızlığın şaikasında yaşayan Ahmet Salih de var tabii ki. O bu şehrin edebi ve irfanıyla yetişmemiş, yalnızca batakhane kültürünün kirli zevklerine dalmış bir zavallıydı. Şimdi saygı duyduklarımın hepsi İstanbul'un öz çocuğu. Beni bu şehre saygılı ve bağlı kılanlar onlardı. Ve İstanbul'un dışından buraya yamanmaya çalışan Ahmet Salih, Arnavut Salih, Arap Hüsnü vesaire. Ne müthiş bir şehir bu İstanbul. Kim neyi arıyorsa hakikaten buluyor ya da kim neye muhtaçsa onu burada elde ediyor. Saygı duyduklarımdan yola çıkalım. Sadullah Efendi en zor şekilde ilim irfan sahibi olmuş. Mario yaşadığı memlekette el yabancı olarak yaşamış ve kültürel bir çatışma içinde ilim, irfan, görgü sahibi olmuş, kendini kabul ettirmiş. Fatma Safiye'nin diğerlerine göre en düzenli eğitimi almış, sağlıklı bir aile ve çevrede yetişmiş ama o da kadının statüsü bakımından bir çatışmanın içinde kalmış. Rahmi Ağa ise sıradan bir hayatın içinden gelmiş, lakin o diğerlerine göre sıradan kalmış. Ahmet Salih ise her ne kadar ahlakını beğenmesem de kendi gerçekliği içinde Anadolu'nun bir köşesinden gelip de burada arzu ettiği hayatı yaşadığına göre o da bir yerlere gelmiş demektir. Tüm bu isimlerin içinde sıradan olan yalnızca Rahmi Ağa kalıyordu. Sıradanlığı bozanların ortak bir yanını daha fark ettim. Hepsi de çatışmaların içinden geçerek, mücadele ederek geliyorlardı. Yani sıyrılarak ve adeta ateş çemberlerinin içinden çıkıyorlardı. Sanki onları inşa eden geçtikleri zorluk tünelleriydi. O zorluk tünelleri içindeyken aradıkları ışığı bulanlardı onlar. O zorluk tünellerinden de tek başlarına geçmişlerdi. Rahmi Ağa ise bu tür bir zorluk tünelinden geçmemiş, bunun yerine sıkıntılarla dolu düz yollardan geçmişti. Ancak şimdilerde anlatıldığı kadarıyla bir evlat imtihanı yaşıyordu. Şimdilik bana bunları düşündürebilen hayret ve hayranlık pencerelerinin birinin açılıp birinin kapandığı İstanbul şehrinde daha kim bilir nelere şahit olacaktım. Bu arada kendimi de büsbütün gelişmeleri insanları yalnızca izleyen olarak gören birisi olarak da görmüyordum. Okuyarak, düşünerek, araştırarak kabuğunu kırmaya çalışan bir Anadolu genciysem eğer diyordum, ben de sıradanlığın dışına doğru gidiyorum diye düşünüyordum. Bu tür düşüncelerle de boğuşarak Ennas Mektebi'nin tadilat ve mefruşat işleri için gerekli planları, hesaplamaları yaparak vekaletteki müdürüme arz ettim. Müdürüm yaptıklarımı inceledi. Güzel, mevcut olanı bozmadan onarma ve var olan yapılara ufak da olsa yeni ekleme yapmışsınız tespitinde bulundu. 14. ayrımın sonu. Sayfa 155.